Ayrım 8, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 103. Başını kucağıma koyup uyuduğunda usulca kalkıp kaçabilirdim, kaçmadım. Çıplak göğsünü okşarken o alevden ok yine apış aralarımdan fırlayıp karnıma, göğsüme, meme başlarıma, boğazıma, dudaklarıma yükseldi. Tatlı bir günah duygusu sardı içimi. Orospu ateşi mi var bende, Essa? Kuyruğunu sallayan kancık iç miyim? Günahkar orospunun tekim miyim ben? Kendileri söyleyemeyip de Kuma ablama söylettikleri gibi haklılar mı? Şimdi beyaz badanalı, beyaz kalyolalı hastane odasında karnında gülle gibi bir acı, gırtlağında irin, ağzında pas tadıyla yatarken bunları hatırlıyor Zelal. Bir de küçük bir kızken okula gitmek için oğlan çocuklarıyla yürüdükleri o uzun yolu. Yolda sıkıştırır, memelerini sıkmaya, donunu indirmeye çalışırlardı. Anası aklına gelir korkardı. Okulu çok severdi de bu yüzden gitmek istemezdi bazen. Agam götürürse giderim diye tuttururdu. Yol, kışın karların, baharda diz boyu çiçeklerin, otların örttüğü yayladan geçer, ırmağa kavuşurdu. Irmağın az ötedeki çablanları, köpük köpük suları unuttuğu en sakin, en sağ noktasında ipten korkuluklu, derme çatma ahşap köprü vardı. Sular kabardığında ne köprü kalırdı ne üstünden sekecek taş. Bir keresinde anasıyla, agasıyla köprüden geçerlerken tutundukları halat kopmuş, ana kız suya yuvarlanmışlardı. Neyse ki su kabarık değildi de kırık çıkık yara bere ile atlatmışlardı kazayı. O zaman da 3 gün böyle beyaz badanalı, beyaz yataklı bir odada kalmıştı ilçenin sağlık ocağında. Bir çocuk daha vardı yanındaki yatakta. Adı Süleyman'dı, hiç unutmuyor. Bir ayağını, bir kolunu kesmişlerdi şehirdeki hastanede. Yara bir türlü kapanmadığından şimdi de buraya getirmişlerdi. Çocuğun anısı ağlar ağlar beddua ederdi bütün gün. Benim de bacağımı kolumu kesecekler diye çok korkmuş, çok ağlamıştı. O yaramazlık yapmış, dolaşmaması gereken yerlerde dolaşmış, mayına basmış. Senin mayınla muyunla ne işin var korkma diyerek avutmaya çalışmıştı anası. Sonra bir gün artık büyüdün, evlenecek yaşa geldin Hande ise. O yollardan oğlanlarla gidemezsin. Yalnız başına hiç olmaz. Okulda da bıyığı terlemiş oğlanlar var, erkek öğretmenler var. Adet görmeye başlamış kız okula gitmez demişlerdi. Oğlanların memelerini çoktan avuçladıklarını, donunu çıkardıklarını, orasına merakla bakıp güldüklerini kimseciklere, Kuma ablasına bile söylememişti. Yol olmasa okul güzeldi. Türkçe öğretirlerdi, yazmayı, okumayı, atayı, bayrağı. En çok hesap dersini severdi. Sayılar onu büyülerdi. Birin yanına sıfır konunca nasıl 10 olur? 2 kere 2 nasıl 4 eder? Tek tek saymadan nasıl bilirsin 15 yumurtadan 5'i cılk çıktığında geriye 10 sağlam yumurta kaldığını? Okula gittiği 4 yıl boyunca kendini sihirli işaretlerin manasını çözen bir sihirbaz gibi görmüştü. Öteki çocuklar henüz ellerindeki kalemlerle kafalarını kaşırken ve parmaklarıyla sayarken problemi kafadan çözer, cevabı söyleyiverirdi. Öğretmen bir keresinde babasını çağırmış, adam gitmeyince iş edinmiş, köye kadar gelmişti. Ben de bir imkan araştırayım, kızı yatılı bölge okuluna falan gönderelim. Kafası iyi, öteki çocuklardan çok farklı. Bakarsın, okur öğretmen olur, yüksek okullara gider falan demişti de babası hiç oralı olmamıştı. Doğru dersin öğretmen bek de, benim küçük oğlanın kafası da bögleydi. Sen yoktun o zamanlar, seni gibi gelmişlerdi köye o zaman da. Bu Allah vergisi benim dedemden kalmadır. Bütün aşiretin hesaplarını kafasından yapardı. Doğru düzgün okuması yazması bile yokken. Okutabilsem oğlanı okuturdum. Kızın yaşı erdi artık. Yetti okudugu. Okuyan hatun erine yan bakar. Öğretmen başı öne eğik, elinde değneği ağır ağır bayırdan aşağı uzaklaşırken ardından koşup onunla birlikte gitmek istemişti. Rakamların sihrini, sözcüklerin büyüsünü, ayrı dillerin nasıl olup da aynı şeyleri söyleyinin sırrını çözmek, Kürtçenin neden konuşulmaması gerektiğini anlamak, şu gökteki ayı, yıldızları, öğretmenin anlattığı uzak, çok uzak ülkeleri, hele de denizleri, dünya denilen o sonsuz büyük, eğri büğrü topun, boşlukta nasıl öyle döne döne durduğunu, sonu yok denilen boşluğun sonunu öğrenmek, anlamak isterdi. Bir de evde, köyde konuştukları dilin okulda neden yasak olduğunu, Kürtçe konuşunca neden dayak yediklerini, yok, onun öğretmeni kızmazdı, ceza vermezdi. Türkçeyi öğrenmeniz gerek derdi sadece. Ama müdür, var ya müdür, Allah yarattı demez, verirdi sopayı kendi dilini konuşana. İnsanların neden farklı diller konuştuklarını, Anaya yade de dersin, dayedi diye de seslenirsin. Ana da dersin, aney de, kuzuya berks de dersin, kuzu da dersin. İkisi de aynı, aynı şeyi anlarsın. Peki neden anaya daye, kuzuya berks demek yasak okulda? Bunları bilmek, öğrenmek, öğretmenler gibi bildiklerini başkalarına da öğretmek isterdi. Ama yakın köydeki bölge okulunda değil, kentte, büyük okulda öğrenilecek şeylerdi bunlar, seziyordu. Neyse ki 12'sinde, 13'ünde vermemişlerdi. Bizde töre değildir o kadar küçük kız vermek. Hele de kız güzelse, talibi çoksa, başlık parası yükselene de kadar beklenir. Beylerin, ağaların, kızların nazlıdır. Babam Gil de bey değildi ama yoksul da değildik öyle. Hele savaştan önce mal da var çokmuş. Bir de şıhlığı vardı büyük dedemin. İçine Allah ne verdiyse koyduğu çıkınını, tavuğunu, tarhanasını alan gelir el öperdi. Hayal meyal hatırlıyor. Çok şeker yerlerdi. Renkli kağıtlara sarılı, limon kokulu, çilek kokulu şekerler. İçinden niyet manileri çıkan karamelalar. Öteki çocuklara da verirlerdi. Çevresinde bir sürü çocuk olurdu şeker bekleşen. Uzun bir ev hatırlıyor. Göz göz odaların toprak avluya açıldığı, çoluk çocuk, dede torun, karı kuma hep birlikte yaşandığı büyük, kalabalık bir ev. Oradan çıkıp bir gün apar topar mezraya taşındıklarını hatırlıyor sonra. Artık şeker yemediklerini, birkaç keçi, birkaç koyundan başka hayvanları kalmadığını, şıh dedenin öldüğünü, abilerinin birer birer evden ayrıldıklarını, en sevdiği Mesut abisinin ortadan yok oluverdiğini, adının hep fısıltıyla söylendiğini hatırlıyor. Babasının kötü adam olmadığını, hep sevecen olduğunu, anasını hiç dövmediğini, Kuma ablasını bir kez kötü dövdüğünü, hak etmişti ama yaşına başına bakmadan anama diklenmişti. Kendisine bir fiske bile vurmadığını, çok küçükken, biraz büyüdüklerinde babalar artık sevip okşamaz kızlarını. Keçamin ja cavşina iksveşik, benim maviş gözlü, güzeller güzeli kızım diye sevdiğini hatırlıyor. Bir gün kendi kendini dövmüştü babası. Dövünmek denemezdi, basbayağı dövmüştü kendini. Evdeki kadınlar, çocuklar köşe bucak kaçışmışlardı. Tanık olmamak için, tanık olurlarsa görgü suçu işlemekten korktukları için. Bir adam gelmişti, uzaktan geldiği besbelli. Eli kolu boştu, belinde fişekliği, tabancası. Git bu bana haber ver demişti yüzüne bakmadan. Nereden bilir ki babamın kızı olduğumu? Koşturup çağırmıştı babasını. Yaz mıydı ne, hava güzeldi. Yine de dışarıda, kapının önünde ya da avluda oturmamışlar, içeride halvet olmuşlardı. Adam çekip gittikten sonra babasının naralandığı duyulmuştu. Oğlan gitti, oğlan harcandı, oğlan gitti diye yinelemişti anası fısıltıyla. Hepsi o kadar. Sonra okumaya başlamıştı içinden. Ölmüş oğlunun ruhuna, gözleri değil, dudakları kıpır kıpır acı dökmüştü. Geldiği gibi gitmişti adam, önüne arkasına bakmadan. Gerçek insan değil de masaldaki kötü ulak gibi. Sonra babası odadan çıkmış, avlunun ortasında yumruklarıyla başını dövmeye başlamıştı. Kendinden geçmiş, ne ettiğini bilmiyordu herhal. Sonra kadınlar avludan da kaçışmışlardı, görmemek, gördüklerini ayan etmemek için. Sonra avluda ne bulduysa alıp alıp yerlere fırlatmıştı babası. Onca sevdiği, gözü gibi baktığı sarı itin küçücük yavrusunu bile. O gece oğlunun ölmediğini öğrenmişti anası. Bir oh çekmiş, duaya başlamış, oruç kurban adamıştı Allah'ına. Beni de korkuttun herif, öldü sandım kınalı kuzum. Yaşıyor ya, ne bok olursa olsun, ister itirafçı olsun, ister jandarma, ister gerilla. Yaşasın yeter. Ben bunu taşıyamam, töremizde ihanet yoktur, hanemizde, soyumuzda caş yoktur, hain yoktur. Ben demedim, ona daha çık diye, bu boku yiyen sonrasına dayanacak. Hain ha, caş ha, gelirse kendi elimle vururum, oğul moğul demem. Ağrıma gidiyor, ağrıma gidiyor. Ölse evlaydı, ölse şehit olurdu. Caş ha, itirafçı ha, dayanamam, kaldıramam, ağrıma gidiyor. İp gibi ağladığını görmüştü babasının. Çok şaşırmıştı. Ölümden kötü ne olabileceğini, babasının evladının ölümünü neden istediğini anlayamamıştı. Şuna da bak hele, diye gürlemişti anası, şuna da bak. Tilki gibi penkürdüğü koca adam. Ne böğürüyorsun, helak ediyorsun kendini. Senin aşiretin toptan korucu olmadı mı? Aha köyde kalanları diyorum. Kurtarmadılar mı kendilerini korucu olup? Hepsinin cebi para görmedi mi? Ha korucu, ha itirafçı. İkisi de devlete hizmet değil midir? Dur bakalım hele, dur bakalım. Gelen haber doğru mudur? Ölüm haberi gelse daha mı iyiydi? Dur bakalım, bir dinle. Ne olmuştur, nedendir? Ölseydi ya, törede hiyanet yoktur. Soyumuzda hain dönek yoktur. Korucu olunursa korucu kalınır, dağlara çıkılmışsa dağlarda kalınır. Şimdi başımız toptan belada. Çekip gitmişti sonra babası, kimse bilmez nerelere. Kuma ablası merak etmişti, anası, onu bilirim ben, dellenir dellenir sonra yatışır. Döner, merak etme kız demişti, birkaç gece de dinleniver. Annesinin sesindeki buruk sitemi, içine attığı kederi duyumsamış bir kötü olmuştu. Anası iyi bilmişti, baba 2 günde döndü. Nereye gitmişti, kimleri görmüştü söylemedi. Hiçbir şey olmamış gibi yapıldı. Kimse bir şey duymamış, görmemiş, Mesut abi itirafçı olmamış gibi. Çocuklar kimseye bir şey söylemesinler diye tembihlendiler. Ağızlarından kaçıracak olurlarsa kulaklarından tavana asılmakla korkutuldular. Sonra kışa doğruydu. Mesut abisi de uğradı bir gün. 3 kişi geldiler, 3 adam. İkisi de tepeden tırnağa silahlı, Mesut abisi zayıflamış ama filinta gibi. Bir Eda, bir Hava, komutan olmuş Handi ise. Silahlı adamları görenler çil yavrusu gibi dağılıp saklandılar. Zelal kaçmadı. Dikti gök gözlerini adamlara. Abisine yaklaşamadı yekten. Çok özlemişti. Ona sarılmak isterdi. Şöyle bir adım attı, ürkek. Sonra babasının ağladığı günkü sözlerini hatırladı. İtirafçı, caş, caş, hain. Öylece donup kaldı. Mesut abisi güldü. Güzel gülerdi gülünce. En çok Zelal'i severdi kardeşler arasında. Zelal de onu. Boyuma gelmişsin, gelinlik kızı olmuşsun kahpe dedi. Taşlarını okşadı. Abisinin Türkçe konuştuğunu duymuşluğu yoktu önceden, yadırgadı. Vay git haber ver anama. Mesut gelmiş, elini öpmek isterdi. Yerinden kıpırdamadı. Emrin olur Mesut ağam demedi. Babam seni öldürmeye yeminli gördüğü yerde dedi. Der demez pişman oldu. Korktu hem de nasıl. Nasıl çıktı ağzından bu sözler, nasıl söyledi o büyük büyük lafları, kendi de anlayamadı. Burada mıdır babam? Yoktur, kazaya inmiştir. İyi, zaten görünce öldürecekmiş beni, baksana. Sesi alaycıydı, basbayağı kafa buluyordu, hem babasıyla hem küçük kardeşle. Sen anama haber sal, zaten 5-6 evleklik göt kadar yer burası. Nereye cehennem olur ki bunlar? Anam korkar bu silahlı herifleri görünce. Kız olmazlanma, hadi git çağır. Bu halde girmeyelim içeri. Yoksa buranın tozunu attırırız. Yolu düşmüş, el öpmeye gelmişti anama. Hadi yallah, bir de ayran mı, çay mı, neyin çıkar? Bakalım abilere. İçeri girip annesine seslenirken, keke Mesut Hatiye, Mesut abim gelmiş demedi de, oğlun gelmiş diye seslendi. Bir şeyler olmuştu Mesut abisine. Sesi bile değişmişti. Üstten üstten konuşuyordu, emir verir gibi. Ih-ih. Kötü bir şeyler olmuştu Mesut abisine. Oğlunun itirafçı olduğunu öğrendiğinde babasının kendini nasıl yerden yere attığını, nasıl dövündüğünü hatırladı. Belki de babam haklıydı diye düşündü. Artık sevgili, sevecen değil. Gülüşü bile değişmiş. Yanındaki adamlara mı gösteriş yapıyor, yoksa onlardan korkuyor mu belli değil. Bir tuhaf olmuş. Yabancı, gaddar bir hali var. Peki bir yandan efelenirken o gözlerindeki korku da ne? Başını bir o yana, bir bu yana çevirişi, tedirgin hali neden? İtirafçı ne demek? Puşt gibi, caş gibi bir şey olmalı. Okula giderken yolda görmüştü. Bir adamı vurmuş, cesedini yolun üstüne atmışlardı. Alnına caş yazmışlardı kırmızı boyayla. Hatırladı. Caş demişti babası hıçkırıklar arasında. Caş. Anam beline soktuğu eteğini bile indirmeden bir koşu, bir telaş kapıda belirince ana oğlun kucaklaşmalarını görmemek için, o adamlara çay may getirmemek için kerpiç damlarının arasından keçi gibi sekerek yukarı kayalara doğru kaçtım. Yol boyunca çakılları sayarak, toplayarak, çıkararak eğlendim. Mesut abimi unutmak istedim. Babam vursa onu bir acı, vurmasa başka bir acı. Vurulmuş gibiydi zaten. Agamın kederi de, babamın kederi de yüreğime çöktü. Çocuktum o zamanlar. Başını kucağıma koymuş uyuyorsun. Kimsin sen? Nasıl bir uykudur bu böyle? Kanıyorsun. Yaralı adam uyumamalı derdi köyde. Asker vurmuş, gerilla vurmuş, kan davalısı, arazi davalısı vurmuş. Çok vurulan olurdu. Uyutmamaya çalışırlardı yaralıyı. Bırakmazlardı kendinden geçmesini. Ölüm uykusu derlerdi. Ölüm uykusunda mısın? Nasıl vuruldun? Kimsin? Burası alacakaranlık. Yüzünü tam görmüyorum. Parmaklarımın ucuyla yokluyorum tanımak için. Saçlarını okşuyorum. Ölmeni istemiyorum. Burada yapayalnız kalmak istemiyorum. Korkuyorum. Uyandığında ya da ayıldığında başı hala o ılık, yumuşak yastığa gömülüydü. Biri usul usul saçlarını okşuyordu, tıpkı anası gibi. Önce kendini rüyada sandı. Ağrısı vardı, omuz başı ölesiye sancıyordu. Yarılı kolunun parmakları uyuşmuştu. Hafifçe doğrulmaya, nerede olduğunu kavramaya çalıştı. Acı yüreğine sapladı, inledi. Bir hamle daha yaptı, yerinden doğrulmak için. Kızı o zaman gördü. Tu birindari, tu jiser hişe iksve, çüü kete iksve. Yarılsın, burada için geçti, uyuyakaldın diyor kız Kürtçe. Sesi billur dereler gibi, baharda eriyen karlar gibi yumuşacık akıyor. O zaman olmaması gereken yerde olduğunu anlıyor Mahmut. Demek ki koruluğa kadar gidemedim. Burada düşüp kaldım. Peki ya kız? İn misin, cin misin diye sormayı kendine yediremiyor. Sonra korktuğumu sanır. Kızdan da destek alarak doğrulmaya çalışıyor. Burada ne işin var senin? Senin ne işin varsa benimki de aynı. Şuna da bak hele. Mahmut sesine küçümseyen bir gülücük ekliyor. Sen de buruşmada mıydın yoksa? Hayır, kaçıyorum, saklanıyorum ben. Kızın sesindeki korkusuzluk mu yoksa kendi kaderini ilgisizlik mi çözemediği pervasız tınıya şaşıyor. Kimim, neyim bilmeden nasıl konuşuyorsun böyle? Korkmuyor mu seni ele veririm diye? I-ı, sen de kaçaksın besbelli. Yaralısın hem de, zarar vermezsin. Nereye, kimden kaçarsın ki? Bu dağlarda, mağaralarda kurda kuşa yem olursun. Kurt kuş yemini çoktan yedi. Artık bana ilişemezler. Ne demek istediğini anlayamıyor, kolu ağrıyor, içi çekiliyor. Bayılmamalıyım, kendimden geçmemeliyim, bu kovukta kalmamalıyım. Yetmezmiş gibi bir de bu in mi cin mi bilinmez kız çıktı şimdi karşıma. Başının kayaya çarpmasını engellemek için kolunu delikanlının kafasının arkasına koymaya çalışan kızın yüzünü mağaranın alacasında hayal meyal görüyor. Öldüm de cennette miyim? Gözlerini kapatıyor hafiften, mahsusçuktan öyle. Yaralısın diye tekrarlıyor. Çakıl taşlarının üzerinden seke seke akan dupduru sular gibi. Dağdan mısın diye soruyor. Çok kurşun atıldı, çok ateş edildi. Buradan bile duydum. Hevallardanım he. Yaralandım, aşağı yuvarlandım. Doğruyu söylemiyor. Dağdan kaçıyordum demiyor. Bir abim vardı dağda. Sesi kırık, hüzünlü, sitemkar. Mahmut acısının, bitkinliğinin, yürek ezilmesinin arasında bile fark ediyor kızın sesindeki titreşimleri. Ölmüştür besbelli diye düşünüyor, üstelemiyor. Ama artık dağdan indi. Belki tanırsın, adı Mesut. Sen de itirafçı mısın yoksa? Hayır diyor, sesine kalan bütün gücünü yükleyerek. İtirafçı da değilim, abini de tanımam. Zaten dağda başka adla bilinir insan. Böyle şeyler ulu orta konuşulmaz. Yarısı şimdi daha çok acıyor. Şu kız konuşacağına, omzuna bir baksa, yarasına bir el atsa. İyi, konuşmayalım o zaman. Al su iç biraz, yarana da iyi gelir, yüreğine de. Kızın uzattığı plastik şişeden birkaç yudum içiyor. Yanında su şişesi falan, kız hazırlıklı çıkmış. Belki de tuzağa düştüm. Kimin tuzağına? İçi ürperiyor. Şu omzuma bir bakıver, kötü kanıyor. Kanamış ama giderek azalmış kan. Ucuz kurtulmuşsun. Kemiği sıyırtıp geçmiş, ete saplanıp içeride kalmamış kurşun. Ben sarmaya çalıştım ama pek olmadı. Bir daha sarabilir misin sıkı sıkı? Sararım. Önce suyla bir yıkayayım. Temiz bir çubukta sararım. Kandan ıslanmış, yapışmış pis sargıyı söküyor yavaşça. Yarayı az suyla yıkamaya çalışıyor. Mahmut dişleri arasından inliyor, canı acıyor. Dur depreşme. O kadar kötü değil yaran. Ne biçim hevasın sen? He he, konuş bakalım. Ben doktorluk okudum. Yarayı bilirim. Böylesi insanın başına iş açar. Sonra lafı değiştirip dağ başındaki mağarada in mi cin mi belli olmayan küstah kızı zorda bırakmak için soruyor. Kimden kaçtığını söylemedin daha. Bir sevdiğin falan mı var yoksa? Beraber mi kaçıyorsunuz? Kendi sorusuna kendi panikliyor. Tuh aksi şeytan. Bunu neden düşünmedim? Neden kızın yalnız olduğuna inandım? Yavuklusuyla kaçıyordur bunlar. Savaşmış, çatışmaymış, operasyonmuş. Biz dağlarda ölüyormuşuz, öldürüyormuşuz. Kimin umurunda? Töreden diyor kız kupkuru bir sesle. Sesi hiçbir açıklamayı, hiçbir ayrıntıyı gerektirmiyor. Kasılmış, yüreği gevşiyor, ferahlıyor. Yakın bir tehlike yok demek. Mağaranın loşluğunda kızın yüzünü seçmeye çalışıyor. Dağılmış buğday başakları, kardelenler, yaban gülleri, kekik otları, hindibağlar, serin pınarlar, çağlayanlar. Güzel bildiği ne varsa kızın yüzüne yansıyor, süt mavisi bir buluta karışıp kayboluyor. Bu defa sahiden kendinden geçiyor. Mağara kovuğunda kaç gün kaç gece kaldılar. Sayıları bilen kız saydı doğan batan güneşi. Bir gün şafaktan hemen önce günün en karanlık anında mağaradan çıkıp karşıdaki koruluğun en kuytu köşesine sığındılar. Dengbejlerin destanlarındaki, köydeki masalcı kadının masallarındaki gibi dağın cinlerinin, ormanın perilerinin iki sevdalı için, Mahmut ve Zelal için yarattıkları, kimsenin yerini bilmediği zehirli bir pınardan sular taşıyıp o şifalı sularla yuğdu yıkadı erkeğinin yaralarını. Çeşit çeşit otlar toplayıp kaynattı, ezdi, lapa yaptı, yaraya bastı. Yara iyileşmeye yüz tuttuysa da kol hala kötüydü, pek tutmuyordu. Tek kol yeter sevmeye, sevişmeye diye gülüştüler. Yetti de arttı bile. Öyle bir sevdaydı. Leyla ile Mecnun'du, Tahir ile Zühre'ydi, Yusuf ile Züleyha'ydı, söylenceydi, masaldı. Kendi sevdalarının gücüyle büyülendikleri, kendi ateşlerinde yandıkları, çaresizlikle büyüyen, kuşatılmışlıkla beslenen bir yangındı. Günahsız oldukları için cehennemden kovulmuş büyüklerinin günahları yüzünden cennete kabul edilmeyip yeryüzüne fırlatılmış iki masum çocuktular. Kavuşan bedenleri seviştikçe arınıyor, bedenleri arındıkça yürekleri bütün bir dünyayı içine sığdıracak kadar genişliyordu. Günahın, kötülüğün, kanın, ölümün bütün zamanlarının ve bütün mekanlarının dışındaydılar. Uzaklarda, dağın doruklarında, öteki yamaçlarda atılan kurşunlar buraya ulaşmıyordu. Ateşe verilen tarlaların, çalılıkların alevleri buralara erişmiyordu. Gerilla da, asker de buralara uğramıyordu. Sanki yollar kapanmış, sanki dağın bu yamacı eriyip boşluğa karışmıştı. Melekler koruyordu onları, bütün günahsızları korudukları gibi. Çünkü böyle bir sevda günahı yener. Çünkü aşk, yaratanın gözünde, masumu da, masum olmayanı da arındırır, temizler. Bir söylence, bir mucize yaşanıyordu ve onlar bunu bilmiyorlardı. Mucizelerden haberleri yoktu. Sadece birbirlerinin bedenlerini, yüreklerini, kafalarını biliyorlardı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 112.